Ayrım 14.
Baskısı tükenen eserlerinin yeniden basılmamasının nedeni yayın evlerindeki başıma bir şey gelir endişesiydi. Bazı olayların gösterdiği ve göstereceği gibi haksız da sayılmazlardı. Bu yazılı olmayan kuralı dolaylı olarak denen bir tek yayın vardı, bir şiir antolojisi. Orhan Buriya'nın Kurtuluştan Sonrakiler adlı antolojisi, Nazım Hikmet'in bazı şiirleri o antolojide vardı. Kitap bir yıl kadar önce Yücel Yayın Evi tarafından yayımlanmıştı. Onu Ankara'dayken alıp içindeki şiirleri okumuştum. Tabii en başta Nazım Hikmet'in şiirlerini. Kitap Ankara'daki evde vardı. Fakat Heybeliada'da kaldığım sırada Nazım Hikmet'in eski bir Bahriyeli olduğunu hatırlamamın yaptığı romantik çağrışımla içimden şiirlerini orada yeniden okumak geçti. Çaresi o kitabı bulup bir kere daha satın almaktı. Heybeliada'dan şehre bir gidişimde onu bir kitapçıda buldum. Alıp adaya getirdim. Otelin bahçesinde sakin bir yere çekildim. Kurtuluştan sonrakilerin Nazım Hikmet bölümündeki şiirleri defalarca okudum. Başkalarını da okudum ama asıl onları okudum. Öyle ki çoğu o günden beri ezberimdedir. O zamanki eski kitaplarım artık bende yok. Taşınmalar, şehir değiştirmeler, evdeki aramalar, müsadereler yani el koymalar sırasında yok olup gittiler. Bu kitabı yazarken o antolojiyi sahaflarda aradım, bulamadım. Ancak bir rastlantı sonucu fark ettim. Yapı Kredi Yayınları kitabı 50 küsur yıl sonra yeniden yayınlamıştı. Aldım baktım ve rahmet Orhan Buryan'ın yaptığı işin önemini bir kere daha anladım. Orhan Buryan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercüme bürosu kadrosundandı. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde İngiliz Edebiyatı hocasıydı. Antolojiyi yayınladığı sırada doçentti, sonradan profesör olacaktı. Yücel dergisiyle diğer bazı dergilere yazılar da yazıyordu. Buryan dönemin başka antolojicilerinin yapmadığını yapmış, kitabına Nazım Hikmet'ten de şiirler almıştı. Bunu belli ki solculuk merakıyla yapmamıştı. Zaten solcu sayılmazdı. Hümanist bir hoca olarak tanınırdı. Hapisteki şairi başkalarının yaptığı gibi yok saymaya gönlü razı olmamıştı. Üstelik antolojisinde ona seçtiği 41 şair arasında en fazla yeri ayırmıştı. Kitap 492 sayfaydı. 42 sayfasında yani yaklaşık %10'unda Nazım Hikmet'in şiirleri vardı. Gerçi antolojisine aldığı şiirler Nazım Hikmet'in soruşturma konusu yapılması kolay olmayan klasik şiirleriydi. Bahri Hazer, Mavi Gözlü Dev, Salkım Söğüt gibi. Ayrıca o sırada şairin yenilerde yazdığı, sonradan Kurtuluş Savaşı Destanı adıyla yayımlanacak olan ünlü eserinden Büyük Taarruz Gecesi adlı bir bölüm vardı. Orada adı verilmeden Atatürk'le ilgili bir anlatım vardı ki, Türkiye'nin tüm antikomünist milliyetçileri dahil herkesi duygulandıracak mısralar içeriyordu. O zamana kadar ilk defa yayımlanıyordu. Paşalar, onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar, ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi akarak koca tepeden Afyon sırtlarına atlayacaktı. Evet, Orhan Buryan Nazım Hikmet'i antolojisine alırken ona karşı olanları da ses çıkaramayacağı seçimler yapmıştı. Şairin ideolojik dozu fazla olan şiirlerini ise seçiminin sınırları dışında tutmuştu. Ama tabii ülkede yerleşmekte olan demokratik rejimin sınırları da belliydi. İktidarıyla, muhalefetiyle her türlü solculuk ihtimaline karşı çok duyarlı olan bir rejimdi bu. Kitapları yasaklama yetkisini muhafaza ediyordu. Resmen yasaklayamadı ama sakıncalı bulduğu kitapların da fiilen ortalıktan kalkmasını sağlayabiliyordu. Mahkemede beraat eden solcu üniversite hocalarını kadrolarını iptal edip işlerinden uzaklaştırabildiği gibi. Kurtuluştan sonrakiler antolojisi bir yıldan beri piyasadaydı. Ama ne Orhan Buryan'ın başına bir şey gelmişti ne de kitabın. Bu herhalde Buryan'ın şiirleri seçerken gösterdiği dikkatin yanında hakkında solculuk iddiası bulunmamasındandı. Ayrıca antolojide sağcı şairlerden de birçoğunun şiirleri vardı. Bir şey daha, Buryan kitabındaki şairlerin her birine ayırdığı sayfaların başında onlar hakkındaki düşüncelerini yazmıştı. Kısa birer özet halinde. Mesela sağcı olarak tanınan Orhan Şaik Gökyay'dan söz ederken şöyle demişti. Halk edebiyatımızın çok tesirinde kalmış bir şairdir. İddiasız, sevimli şiirler yazıyor. Duygularının işlenişinden ziyade samimiyetiyle kuvvetlidir. Dünyaya bakış açısı evvelce başka türlüyken çıkardığı Büyük Doğu dergisiyle İslamcı yayınlar yapmaya başlayan Necip Fazıl Kısakürek içinde şunu yazmıştı. Türk şiirine iki zıt halinde ben meselesiyle ruh meselesini getiren şairdir. Ferdi ve marazi hisleri şiire koyarken ölgün ve sönük kalmamayı başarmış seyrek şairlerimizdendir. Buriya'nın Nazım Hikmet hakkındaki düşüncesine gelince, antoloji yazarı bu konuda onun değerini belirlerken yanına bir de hayıflanma cümlesi koyma ihtiyacı duymuştu. Şöyle, Nazım Hikmet Ran, şiirimize getirdiği şekil yenilikleri ve dava meselesiyle 15 senedir en çok münakaşa edilmiş değerli bir şairimizdir. Edebiyatımızın imanla haykıran şairlerinden biri. Ne çare ki imanı bu topraktan değil, köksüzdür. Bu son cümlenin ikinci bölümü sonradan bazı yazarlardan şiddetli eleştiriler almıştır. Gerçi Buriyan bunun hemen arkasından Nazım Hikmet'in eserlerini ikiye bölüp bir bölümünü överek şöyle demektedir. Onda daima makinenin kuru ve tok şiirini yazmak arzusunun zıddına kendi belki istemeden dile gelen bir öz şairlik var. Bu duygulu halinden doğma lirik şiirleri en güzel şiirleridir. Son eserlerinde de o yola doğru bir ilerleyiş sezilmektedir. Ama Orhan Buriya'nın bu tutumu o eleştirileri yapanları tatmin etmemiş, bu polemik uzun süre devam etmiştir. Şimdi geriye doğru bakılınca Buriya'nın o günün şartları içinde yaptığı şeyin eleştiriden çok takdiri hak ettiği ortaya çıkıyor. Buriya'nın Nazım Hikmet'in inancını köksüz sayması iki şeyin sonucu olabilir. Bir, komünizmle ilgili olarak kendi görüşü de odur. İki, bunu vurgulamayı dönemin fiili yasakçılarının tepkisini hafifletmek için bir önlem olarak düşünmüştür. İki halde de bunlar yaptığı işin önemini azaltmaz. Orhan Buriyan dönemin koşulları içinde kimsenin cesaret edemediği, daha sonraki yıllarda da cesaret edemeyeceği bir adım atmıştır. Nazım Hikmet'le benim de içinde bulunduğum nesilleri bir kitap çerçevesinde tanıştıran ilk yayın onun eseridir. Bu yüzdendir ki Kurtuluş'tan sonrakiler antolojisi bence o dönemin en cesur antolojisidir. Tabii Buriyan da en cesur antolojicisi. Komünistlik nerede? Burada Nazım Hikmet'le ilgili o zamanki düşüncelerimi özetleyeyim. Nazım Hikmet'in şiirleri beni asıl şiirsellikleriyle etkiliyordu. Onları okuyuncaya kadar daha çok aruzla yazılan şiirlerden hoşlanırdım. Şiir yazma hevesim depreştikçe de aruz kullanırdım. Sanırdım ki şiirde ahenk en iyi o vezinle sağlanır. Oysa gördüm ki Nazım Hikmet'in şiirinin ahenk açısından da ne aruz ne de hece vezine ihtiyacı var. Nazım Hikmet belli ki o vezinleri de iyi biliyor. Kendi şiirini oluştururken kendinden önceki şiirin birikimlerinden de faydalanmış. Ama tamamen farklı bir şiir türü yaratmış. Tabii onun şiirinin tekniği dışında insanı asıl etkileyen yanı duygu gücü, hayal gücü, resim çizer gibi kullandığı anlatım gücü. Peki komünistlik o nerede? Şiirinin neresinde? O sırada okuduğum şiirlerinde komünistlik işaretleri bulmak kolay değildi. Hoş, benim de o sırada komünistlik hakkındaki bilgilerim hayli sınırlıydı. Ama Nazım Hikmet'in şiirlerine biraz da o bilgilerimi arttırma arayışıyla bakıyordum. Taranta Babu'ya mektuplara değinmiştim. O şiirlerde çok etkileyici bir coşkuyla verilen Mussolini rejimi, yani faşizm, komünizmin klasik düşmanıydı. Ama demokrasilerin de düşmanıydı. Hele İtalyan faşizmi biz Türklerin başına da az iş çıkarmamıştı. Onu faşistler dışında herkes yeriyordu. Bir şiire faşizmi yeriyor diye komünistlik şiiridir diye bakılamazdı. Belki Salkım Söğüt, 1920'lerin sonunda yazdığı beni de çok etkileyen ünlü şiir. Gerçi bir atlı askerin kişisel dramı gibi, savaşta vuruluyor, yaralanıyor, ölüyor. Yanan yalın kılıçları çarparak Söğütlere, koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere. Birden, bire kuş gibi, vurulmuş gibi kanadından, yaralı bir atlı yuvarlandı atından. Evet, bir atlının kişisel dramı. Ama o atlı bir kızıl atlı. 1917 ihtilalinden sonra ihtilali bastırmaya uğraşan beyazlara, yani komünizmin düşmanlarına karşı savaşırken vuruluyor. Şiirde de onun ölüşüne ne yazık denilirken bu belirtiliyor. Ah ne yazık, ne yazık ki ona. Dört nal giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak. Beyaz orduların ardında kılıç oynatmayacak. Ve sonuçta bu ölüme ağlayan Salkım Söğüt bir komünist için ağlamış oluyor. Akarsuyun sesi dindi, gölgeler gölgelendi. Renkler silindi, siyah örtüler indi mavi gözlerine. Sarklı Salkım Söğütler, sarı saçlarının üzerine. Ağlama Salkım Söğüt, ağlama. Nazım Hikmet'in ilk tanıştığım şiirlerindeki komünistlik izleri bunlar gibiydi. şiirin şiir olarak yaptığı duygusal etkiden sıyrılmaya çalışıp tahkikat yapar gibi bir gayretle saptanabilecek izlerdi. Ama bu gibi izlerin komünistliği öğrenmeme bir katkısı olamazdı. Daha sonra Nazım Hikmet'in komünizmi öğretmek için yazdığı tamamen yasak gençlik şiirlerini de bulacaktım. Mesela şunları. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Tarih, sınıfların mücadelesidir. Komünist demek, adımlarını tarihin akışına uyduran, temelleri çöken bugüne vuran, yarını kuran, kahraman demektir. Bu şiirler Orhan Buriya'nın da değindiği gibi şiirsellikten hayli uzaktı. Amaçları da zaten ran ran ran, dan dan dan gibi kafiyelerle komünizmin iyi bir şey olduğunu kafalara sokmaktan ibaretti. Komünizmi öğrenip anlamaya tabii bunlar da yetmezdi. İnsan bunları okuyup madem tarih sınıf mücadelesi demekmiş, madem komünistler kahramanmış öyleyse ben de komünist olayım demezdi. Fakat şu muhakkaktı. Stalin Rusyası gibi Türkiye'nin başına musallat olmuş bir tehlikeyle özdeşleştirilen komünizmin Türkiye'de gene de yandaş bulmasında Nazım Hikmet'in etkisi büyüktü. Yukarıdaki iki örnekteki gibi bazı şiirlerinde komünizm şöyledir böyledir dediği için değil. Asıl o didaktik şiirlerinin dışındaki şiirleri çok güzel olduğu için. İnsanı bu kadar güzel şiirleri yazan adam komünistse bu komünizm de bir şeyler olmalı diye düşündürttüğü için. Komünizmi öğrenmeye özendirdiği için. Taranta Babu'ya mektupların Yaşamak Ne Güzel bölümündeki şu mısralara bakın. Ve dünya öyle büyük, öyle güzel, öyle sonsuz ki deniz kıyıları, her gece hepimiz yan yana uzanıp yaldızlı kumlara, yıldızlı suların türküsünü dinleyebiliriz. Bu mısralarda da komünizan bir paylaşımcılığın izi olduğu söylenebilirdi. Ama bunlara hakim olan asıl unsur şiirin müzikal bir anlatımla çizdiği resimdi. Nazım Hikmet'in işte bunun gibi şiirleriydi beni etkileyen. Onları hayranlıkla okudukça komünizmin gözümdeki değeri Nazım Hikmet'in de ideolojisi olduğu için artıyordu. Benim onu öğrenme merakım da artıyordu. Tabii Nazım Hikmet'i şiirlerinin bir bölümünü ideolojisinden ayırıp onu sadece o beğendiğimiz şiirlerin şairi diye görmek mümkün değil. Belki de onu o şiirlerin şairi yapan asıl etken tüm insanları insanca yaşatacak bir dünya düzeni kurmayı hedefleyen o ideolojiye heyecanla inanmış olmasıdır. Evet, Nazım Hikmet ve komünizm ama temsilcisi Rusya. Türkiye'den de talepleri olan bir yayılmacı ülke. Öte yanda da Türkiye'ye yardım eden onu Rusya'ya karşı koruyan Amerika ve ekonomik liberalizme dayalı bir Amerikanizm. Bizi Rusya'ya karşı koruyor ama bizim ülkemizin gerçek ihtiyaçlarıyla ilgili değil. İnsanlar arasında eşitlik bir yana sosyal adalet fikrine bile yabancı. Tabii o konuda hayalleri de yok. Yan yana uzanıp yaldızlı kumlara, yıldızlı suların türküsünü dinlemek gibi imajları da yok. Hangisi ötekinden daha iyi veya daha az kötü? Türkiye'nin birçok insanı bu ikilemin içinden kendilerine bir tavır belirlemeye çalışıyordu. 16-17 yaşlarındaki bir genç olarak ben de onlardan biriydim. 10. Londra yolunda 67 Türk. 12 yıllık aradan sonraki ilk olimpiyatlar, Londra 1948. İddiamız güreşte ama gözümüz futbolda. Olimpiyatlardaki ilk kız atletimiz Üner Teoman. İdareci olarak kimler gidecek tartışması. Kafileye masör gerekir mi? Aşçı olmazsa olur mu? Hürriyet'in olimpiyat atlatmaları. Olimpiyatlar savaş yüzünden 12 yıldan beri yapılamamıştı. Sonuncusu 1936'da Berlin'deydi. Almanya'nın Führer'i Adolf Hitler tarafından açılmıştı. Alman Nazilerinin gövde gösterisi haline dönüşmüştü. Almanlar orada hem büyük bir organizasyon başarısı sergilemişlerdi hem de çeşitli alanlardaki yarışmalarda üstünlük sağlamışlardı. 1948'deki Londra Olimpiyatları Berlin Olimpiyatları'nın 12 yıl sonraki rövanşı gibiydi. Savaşın galibi İngiltere'nin başkentinde Kral 6. George tarafından açılacaktı. 1936'daki olimpiyat haberlerini o zamanki dünya gazeteleri Berlin 1936 üst başlığıyla yayımlamışlardı. Bu defaki olimpiyat haberlerini Londra 1948 diye yayımlıyorlardı. 12 yıl içinde dünyanın manzarası tamamen değişmişti. Hitler'in Berlin'deki sığınağında intihar edişinden beri 3 yıl geçmişti. Almanya o zamandan beri dörtlü işgal altındaydı. Berlin'in bir bölümünde İngiliz, Amerikan, Fransız askerleri egemendi, öteki bölümünde Rus askerleri. Batıdaki Almanya Federal Cumhuriyeti de doğudaki Alman Demokratik Cumhuriyeti de daha kurulmamışlardı. Ama kurulmuş olsalardı da 1948 olimpiyatlarına katılamayacaklardı. Olimpiyat komitesi bir karar almıştı. Savaşa neden olan ülkelere olimpiyat kapıları kapalı kalacaktı. Savaşa neden olan ülkeler de belliydi. Almanya ve Japonya. Olimpiyatlara katılmayan bir diğer ülke savaşın üç büyük galibinden biri olan Sovyetler Birliği'ydi. Tabii bu kendi kararının sonucuydu. Ben savaşın sonuçlarıyla uğraşıyorum, spor işlerine henüz hazır değilim demiş, Londra'ya sporcu gönderemeyeceğini bildirmişti. Bu tavırda belli ki artık her alanda kendini göstermeye başlayan soğuk savaş koşullarının da etkisi vardı. Londra olimpiyatları daha çok batılı ülkelerin bir gövde gösterisi gibi görünüyordu. Sovyetler Birliği, Avrupa ve Asya'daki komünist veya komünistleşmekte olan ülkeleri etkileyerek kendi Doğu blokunu büyütmeye çalışıyordu. Bu gösteriye katılmayı herhalde kendi hesabına uygun bulmamıştı. Olimpiyatlara katılacak ülkelerin sayısı Türkiye dahil 59'du. Türkiye 12 yıl önceki Berlin Olimpiyatlarına çeşitli dallarda katılmıştı. Güreşte biri altın, öteki bronz iki madalya almıştı. Altın madalyayı Greco-Romen'de 61 kilo birincisi Küçük Yaşar Erkan, bronz madalyayı serbestte 79 kilo üçüncüsü Mersinli Ahmet Kireççi kazanmıştı. Ama bu defa 12 yıl öncesine göre çok daha iddialıydı. O zamandan beri yapılan bölgesel karşılaşmalarda başarılı sonuçlar almıştı. O arada İsveç'teki Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde birinci olmuştu. Biz olimpiyat haberlerini izleyen sade vatandaşlar da iddialıydık. Böyle bir fırsatın doğmasından çok memnunduk. Türkiye dünya sahnesinde kendini gösterme imkanını çok uzun süredir bulamamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın galibi olan ülkeler bunu savaş sırasında yapmışlardı. Çok acılar çekmişler, kayıplar vermişlerdi ama dövüştükleri ülkeleri yenmişlerdi. Kazandıkları muharebelerle gururluydular. Anlatabilecekleri kahramanlık hikayeleri vardı, sinema perdelerine yansıyan filmleri vardı. Türkiye'de bizim öyle şeylerimiz yoktu. Tabii çok şükür ki yoktu. O kahramanlık hikayelerinin faturası çok ağırdı. Biz onu ödemekten kurtulmuştuk. Fakat işte gene de savaş sonrası dünyasında biz de varız demek için biraz başarıya ihtiyaç duyuyorduk. Şimdi önümüze o ihtiyacımızı barış içinde spor yoluyla giderme olanağı çıkmıştı. O yüzden memnunduk. İnşallah o alanı kullanırız dileği ve heyecanı içindeydik. Şansımız güreşte, umudumuz futbolda. Olimpiyat hazırlıklarını hükümetin bu konudaki tam desteğini alan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yürütüyordu. En şanslı olduğumuz alan 1936'daki gibi güreşti. Fakat bu defa daha fazla madalya almayı bekliyorduk. Son 1-2 yıl içinde Balkan ülkeleriyle Akdeniz ülkeleri arasında güreş karşılaşmaları düzenlenmişti. Yaşar Doğu gibi Gazanfer Bilge, Nasuh Akar gibi yeni şöhretlerimiz rakiplerini yenip kupalar kazanmışlardı. Futbolda da umutluyduk. Milli futbol takımımız savaştan sonra sadece iki ülkeyle karşılaşmıştı. Avusturya 1-0 yenilmişti ama Yunanistan'ı hem İstanbul'da hem Atina'da iki defa yenmişti. 2-1 ve 3-1. Bunun verdiği moral gücüyle İstanbul'daki çalışmalarını sürdürüyor, Londra'da Çin'le yapacağı maça hazırlanıyordu. Kadrosunda üç büyük takımın en iyi futbolcuları vardı. Milli takımın kalecisi Fenerbahçeli Cihat'tı, Arman. Bir dönem bir çocukla sözünü etmiştim. Fenerbahçe'nin kaptanı ve temel direği sayılırdı. Fener'den Küçük Fikret'le birlikte daha genç bir hücum oyuncusu da takımdaydı. Sahalardaki koşusunu uzun yıllar sürdürecek olan Lefter. Rum kökenliydi, soyadı Küçük Andonyadis'ti. Gol atma yeteneğinden gelen şöhreti futbol deyimlerimiz arasına bir tekerleme yerleştirmişti. Ver Lefter'e, yazsın deftere. Hücumculardan biri Galatasaray'dan Baba Gündüz'dü. Atatürk'ün yakın kadrosundan Ali Kılıç'ın oğluydu. Gazeteci yazar Altemir Kılıç'ın ağabeyiydi. O da kafa golleriyle ünlüydü. Galatasaray'dan bir de Bülent ve Reha Eken kardeşler vardı. Biri ortada, öteki hücumda oynardı. Futbollarının yanında gece hayatlarıyla ünlüydüler. O vakitler gazeteler ünlülerin özel hayatıyla fazla ilgilenmezdi. Fakat o alandaki bilgiler kulaktan kulağa dolaşırdı. Beşiktaş'ın milli takımdaki en popüler oyuncusu sol açık Şükrü'ydü, Gülesin. Şükrü'nün Ankara'daki bir maçında kornerden doğrudan doğruya attığı bir golü görmüştüm. Topun falso yaparak gelip kaleye girişi hala gözümün önündedir. Bunda Rüzgar'ın da rolü vardı ama Beşiktaşlar bunun Şükrü'nün başarısını gölgelemesine izin vermiyorlardı. Şükrü, Rüzgar'ı hesapladı da topu ona göre vurdu diyorlardı. Beşiktaşlı olarak takımda bir de Çengel diye ünlü Hüseyin vardı ki rakip oyuncuların etrafına gerçekten Çengel gibi dolanırdı. Futbol her zaman olduğu gibi o zaman da spor dallarının en ilgi çekeniydi. Londra'daki iddiamız güreşteydi. Ancak gazeteler olimpiyatlarla ilgili yayınlarında en fazla futbolcularımızdan söz ediyorlar, onların fotoğraflarını yayımlıyorlardı. Güreşçilerimizin haberlerdeki yeri daha geri planda kalıyordu. Antrenör olmasa da olur. Futbolla ilgili kulis haberleri ve tartışmalar da her zamanki gibi çoktu. Biri şunun üzerineydi. Milli takımımızın antrenörlüğü birkaç ay kadar önce Fenerbahçe'nin Macar antrenörü Molnar'a verilmişti. O zamanlar teknik direktörlük gibi bir makam yok. Takımın çalıştırılmasıyla ilgili işler için bir antrenör var. Hatta onun varlığı bile her zaman önem taşımıyor. İstanbul Ligi'ndeki takımların birer antrenörü var ama milli takıma ayrı ve devamlı bir antrenör bulmak lüks sayılıyor. Takımlardan birinin antrenörü milli takımı da idare ediversin yeter, öyle düşünülüyor. Tabii bu takımı idare etmeye yetmiyor, yetmediği gibi başka sorunlara yol açıyor. Molnar'la ilgili olarak da öyle oldu. Ona karşı bir eleştiri kampanyası başladı. Molnar takımı oluştururken Fenerbahçe'yi kayırmakla, Fenerlilere daha fazla yer ayırmakla suçlanıyordu. Tabii daha çok Beşiktaşlar ve Galatasaraylılar tarafından. Ayrıca onunla beden terbiyesi genel müdürlüğü arasında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Bu klasik bir kimin sözü daha fazla geçecek anlaşmazlığıydı. Futbol Federasyonu'nun o sırada başkanlığı boş, genel sekreterliğini Ulvi Yenal yapıyor. Molnar ile Yenal pek geçinemiyorlar. Beden terbiyesi genel müdürü Vildan Aşir Savaşır da Yenal'ın tarafını tutuyor. Gazetelerde Molnar'ı da eleştirenler var, Savaşır'ı da. Bir gün geldi, anlaşmazlık iyice keskinleşti ve Molnar olimpiyatlara gidecek kafileden çıktı veya çıkarıldı. Vildan Aşir Savaşır bunun gerekçesini şöyle açıkladı. Antrenör Londra'ya eşini de götürmek istedi, buna müsaade edemezdik. Molnar ise eşin hasta olduğunu, onu yalnız bırakamayacağını söyledi. Ama buna bir şey daha ekledi. Ben eşimi yanımda götürebilseydim masraflarını kendim ödeyecektim. Ayrıca benimle genel müdürlük arasındaki anlaşmazlığın nedeni bu değil. Başka nedenler var. Basında bu anlaşmazlıkla ilgili yorumlar değişikti. Bazıları Molnar'ı, bazıları Savaşır'ı haklı buluyorlardı. Fakat kim haklı olursa olsun sonuçta şu durum ortaya çıkmıştı. Milli takımımız Londra'ya antrenörsüz, bugünkü adıyla teknik direktörsüz gidiyordu.